Ayrım 39, sayfa 435. Sevgili Grace, seni doğurduğumda 18 yaşındaydım. Şu anda 19 yaşında olduğuma göre bunu belirtmem saçmalık gibi görünebilir ama beni tanımak isteyebileceğini düşündüm. Keşke seni unutabilseydim. Bunu söylemem çok korkunç biliyorum ama bu mektubu okuyacak yaşa geldiğinde benim nerede olduğumu ve ne yaptığımı, neden senin annen olamadığımı öğrenmiş olacaksın. İşte bu yüzden keşke seni unutabilseydim diyorum. Ama yapamıyorum. Bu yerde uyandığım her sabah aklıma ilk sen geliyorsun. Gözlerin babanınkiler gibi yeşil mi, yoksa benimkiler gibi maviye mi döndü diye merak ediyorum. Geceleri rahat uyuyup uyuyamadığını düşünüyorum. Elimde olsa her gece sana şarkılar söylerdim. Gerçi hiç ninni bilmiyorum ama olsun. Seni hiç görmeden seni sevdim. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ama oldu ve kucağıma alır almaz seni Zaha teslim ettim. Başka ne yapabilirdim ki? Beni burada parmaklıkların arkasında görmene izin mi verseydim? Ben bunun ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Bir yerlerde kederin bir kemiğin kırılmasına benzediğini okumuştum. Doğru şekilde kaynamazsa acısı sonsuza dek sürer. Günün birinde beni anlayıp affetmen için dua ediyorum. Sana bu mektubu yollamayacağım ama günün birinde, büyüdüğünde beni arayıp bulursan sana bu kutuyu vereceğim. Ve gördün mü, ben seni çok seviyorum diyeceğim. Kim bilir, belki o zaman bana inanırsın. O zamana kadar en azından güvende olduğunu biliyorum. Ben kendimi hep bir Faraday olarak hayal ederdim. Öyle bir aileye ait olduğun için çok şanslısın. Üzüldüğünde Miles'a git. Seni güldürmeyi başarır. Ya da Jude'dan sana sarılmasını iste. Kimse senin babaannenden daha güzel sarılamaz. Babanı da unutmamak gerek. Ona fırsat verirsen, gökyüzündeki tüm yıldızlar ayaklarına serer, kanatlanıp uçabileceğini hissettirir. İşte bu yüzden senin için endişelenmiyorum, Grace. Seni unutmaya çalışacağım. Özür dilerim ama burada kesmeliyim. Senin sevgin içimi yakıyor. Jude, gözleri döktüğü gözyaşlarıyla ışıldayan oğluna baktı. Yine onun biricik oğlu, değerli zıhı gibi görünüyordu ve o anda Mia'nın o güne dek en yakın arkadaşı olan içiyle dışı bir genç Lexi'yi hatırladı. Anne sevgisini hiç tatmadığı halde yüzünden gülücükler eksik olmayan karavanda yaşayan kızı hatırladı. Bugün Lexi ile Grace pek anlaşamadı ve Lexi çok üzüldü. Ne demek istiyorsun? Grace'in henüz hazır olmadığı konuları açtı. Anne olmayı bilmiyor ki, nasıl bilsin? Kimse bilmez, dedi Jude usulca. Sen ve Mia doğduğunuzda kendimi nasıl kaybettiğimi hatırlıyorum. Sen harika bir anneydin. Jude oğluna bakamadı. Bir zamanlar öyleydim belki ama artık değilim. Uzun zamandır sana annenmişim gibi davranamıyorum ve ikimiz de bunun farkındayız. Ben o becerimi kaybettim. Düşündüm ki... Jude duraksayıp kendini oğluna bakmaya zorladı. Seni suçladım. Suçlamamam gerektiğini bile bile suçladım. Lexi'yi de suçladım. Kendimi de. Senin suçun değildi. O gece öyle yapmamalıydık, dedi Zah. Jude o geceyi hatırlayınca kalbinde derin bir acı hissetti. Daha önce bariyer olarak kullandığı, o noktaya vardığında geri çekilmesini sağlayan türden bir acıydı bu. Ama şimdi o acının ötesine gitmeliydi. Haklısın, dedi Jude yumuşak bir sesle. O gece içmemeliydin ama Lexi de arabayı kullanmamalıydı ve ben de size izin vermemeliydim. Orada içki içileceğini biliyordum. 18 yaşında sarhoş çocukların mantıklı bir karar almasını mı bekliyordum? Sizi içmekten alıkoyamayacağımıza nasıl kendimi inandırdım? Ve Mia da kemerini takmalıydı. Ortada yeterince suçlu var. Benim hatam, dedi Zah ve Jude oğlunun bu lafı ettiğini daha önce de duymasına rağmen üzerinde taşıdığı yükün ağırlığını ilk kez fark etmişti. Kendi kederine böylesine odaklanıp oğlunu kendi haline bıraktığı için şimdi utanıyordu. Ona yaklaştı. Elini tutup onu ayağa kaldırdı. Bu yükü hepimiz taşıyoruz Zah. O kadar uzun zamandır taşıyoruz ki bel kemiğimizi yeniden şekillendirip omzumuzu büktü. Yeniden ayağa kalkmalıyız. Kendimizi affetmeliyiz. Nasıl? Diye sordu Zah basitçe. oğlunun yaşlı gözlerinde Mia'yı da görüyordu. Kederini yaşarken her nasılsa bunu unutmuştu. Onun bebekleri ikizdi ve Mia her zaman Zach'ın içinde yaşayacaktı. Hem şimdi bir de Grace vardı. Jude, oğlunun yüzünü okşarken çenesindeki belli belirsiz yara izini hissetti. "Orada, senin içinde," dedi nazikçe. "Ben bunu nasıl unutmuşum?" 26. "Gel bakalım," diyordu Lexi anne onun elini tutarak. "Benimle birlikte yaşamak istiyorsun, değil mi?" El aniden kapkara bir şeye dönüşmüş, parmaklarından kancaya benzer sarı tırnaklar fışkırmıştı ve Grace çığlık atıyordu. "Ben yanındayım prenses." Grace babasının sesini duyunca kolunu onun üzerine attı. Babası kendi gibi kokuyordu ve gördüğü kabus da etkisini kaybederken kendi odasında, kendi yatağında, yani olması gerektiği yerde olduğunu fark etti. Burada vahşi şeyler yoktu. Babası onu kendine çekip saçlarını okşadı. "İyi misin?" Grace kendini bebek gibi hissediyordu. "Affedersin babacığım," diye mırıldandı. "Bazen herkes kötü rüyalar görebilir." Grace babasının doğru söylediğini biliyordu. Çünkü daha küçükken babasının rüyasında bağırdığını duyar, Grace de babasının yatağına koşup yanına uzanırdı. Babası hiç uyanmazdı ama o, babasının yanına yattığında babası kötü rüya görüp bağırmazdı. Sabah olduğunda uykulu gözlerle gülümseyip artık koca kız olduğuna ve tek başına uyumayı öğrenmesi gerektiğine dair bir şeyler söylerdi. "Sakın gitmeme izin verme baba. Artık yalan söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Jacob'un burnuna da yumruk atmayacağım. Asla. İyi bir kız olacağım." "Ah prenses," dedi babası iç geçirerek. "Annenin geri döneceğini tahmin edip ikimizi de buna hazırlamalıydım. Ben sadece onu düşünmemeye çabalıyordum." "Kötü biri olduğu için mi?" "Hayır," dedi babası ve üzgün sesi onu korkuttu. "O hiç kötü biri değil. Belki de ajanken kötü oluyordur." "O ajan değil prenses." "Nereden biliyorsun?" "Biliyorum işte." Grace gerilerek alt dudağını ısırdı. Babasına iyice sokulup başka şeylerden konuşmak istedi ama başka şeylerden konuşursa yine kötü bir rüya göreceğini biliyordu. "Nasıl biri?" Babası kafasını iki yana sallayıp uzunca bir süre sessiz kaldı. Grace tam başka bir şey söyleyecekti ki babası, "Ben annenle lisedeyken tanıştım," dedi. Sesi çok tuhaftı. Sanki boğazına bir şey takılmıştı. "Tanıştığımız gün ondan hoşlandığımı söyleyecektim ama o çoktan Mia'nın arkadaşı olmuştu. Bu yüzden onu sevmemeye çalıştım. Ta ki bir gece o beni öpmeye çalışana kadar. Böylece her şey değişti. O günden sonra ondan uzak duramadım." "Kızlar öyle şeyler yapmamalıdır," diye mırıldandı Grace baş parmağının arasından. "Babaannen olsa sana kızların her şeyi yapabileceğini söylerdi. Kız kardeşime hep böyle derdi." Grace kaşlarını çattı. Babası çok duygusal görünüyordu ve gözleri nemliydi. Sanki Grace'in annesini seviyordu ama bu çok saçmaydı çünkü annesinin onu sevmediğini söylemişti. Hiçbirine bir anlam veremiyordu. "Ama o beni istemedi," dedi Grace. "Beni bırakıp gitti." "Bazen insanların başka seçeneği olmaz." "Beni bir daha görmeye gelir mi?" Babası Grace'e baktı. "Senin annen çok özel biri prenses ve seni çok sevdiğini biliyorum. Şu anda önemli olan da bu. Gitmesinin sebebi aslında benim yüzümden gitti. Onun suçlu görünmesine izin verdim ama asıl suçlu bendim." "Ne suçu?" Babası bir şey diyecek gibi olmuştu ama sonra kararını değiştirmişti herhalde. Konuşmak yerine Grace'in alnına bir öpücük kondurdu. "Babacım, haydi artık uyu bebeğim. Her şey düzelecek, göreceksin. Birlikte her şeyi düzelteceğiz." "Ama sen hep benim yanımda olacaksın, değil mi?" "Elbette ama o da senin annen Grace ve ne düşünürsen düşün, senin ona ihtiyacın var." "Her şeyi berbat ettim Scott," dedi Lexi tekrar. Scott'ın ofisinde baş parmağını dişleyerek pencerenin önünde volta atıyordu. "Lexi, Lexi." Lexi durup Scott'a döndü. "Bir şey mi dedin?" "Otur artık, başımı döndürdün." Lexi Scott'ın masasına yanaşıp o gün biraz yorgun görünen yüzüne baktı. Saçı başı dağılmış, kravatı yana kaymıştı. "İyi misin?" Dini'nin bağırsaklarında sorun var. Jenny ile birlikte gece pek uyuyamadık ama iyiyim. Lexi, Scott'ın masasındaki çerçeveli fotoğrafa baktı. Tıknaz, saçsız bir erkek çocuk elinde plastik anahtarlar tutuyordu. O bebeği görünce Lexi, Grace'i düşünüp üzüldü. Acaba onun da bağırsaklarında sorun var mıydı? Yoksa geceleri melekler gibi mışıl mışıl mı uyuyordu? Anne olmakla ilgili hiçbir şey bilmiyorum, dedi kısık sesle ve kendini yenik hissetti. Başlangıçta kimse bilmez, dedi Scott. Dany doğmadan bir sürü kitapçık okudum ama hiçbiri yetmedi. Anneannesinin gereken her şeyi yaptığından emindim. Otursana Lexi. Lexi, koltuğa yığılırcasına otururken ne kadar yorgun olduğunu fark etti. Aklımdan kim bilir ne geçiyordu. Scott ona bir gazete uzattı. Yaptığın hata üzerine kafa patlatmak işe yaramaz. Artık harekete geçme vakti Lexi. Mahkemeye ve Faraday'lere burada kalacağını ve Grace'e annelik edebileceğini göstermenin vakti geldi. Artık kendine bir iş bulsan iyi olur. İş mi? Tabii ya. Ben birkaç olasılığı işaretledim. Kendi işlerim seni burada çalıştıracak kadar yoğun olsaydı. Sen yeterince iyilik yaptın. Teşekkürler Scott. Jenny'nin lacivert bir takımı vardı ve sana uyabileceğini düşündü. Toplantı odasının kapısına astım. Lexi bu adamla karısına bir kez daha minnettar kaldı. Yavaşça ayağa kalkıp, Dany şanslı bir çocuk, biliyorsun değil mi? Dedi. Scott ona baktı. Grace de öyle. Umarım, dedi Lexi usulca ve az da olsa içinde bir ümit yeşerdiğini hissetti. Scott'tan ayrılıp toplantı odasına geçip Jenny'nin lacivert yazlık takımını giyindi. Lexi'nin buz mavisi tişörtü ve parmak arası terlikleriyle pek uyumlu oldukları söylenemezdi ama başka seçeneği yoktu. 40 dakika geçmeden bisikletine atlayıp satış elemanı ilanı koyan eczaneye gitti. Asgari ücret karşılığında tam zamanlı çalışacaktı. Renkli raflarla hoş bir görüntü sunan aydınlatılmış dükkana girer girmez durup etrafına bakındı. Yanındaki kasada arı kovanını andıran saçlarıyla iri kıyım bir kadın cep telefonuyla konuşuyordu. Lexi ödeme noktasına gidip orada beklemeye başladı. ''Bir şey mi alacaksın tatlım?'' diye sordu kadın telefonu kulağından indirerek. ''Ben iş başvurusu için gelmiştim.'' ''Öyle mi?'' Kadın eğilip kırmızı ojeli tırpana benzer tırnaklarıyla dahili bir numara çevirip ''İş başvurusu için gelen biri var.'' Kadın Lexi'ye gülümseyip telefon konuşmasına devam etti. ''Teşekkürler.'' dedi Lexi. Kadının duymadığını bile bile. Lexi müdürün yaklaştığını gördü. İhabut Crane'i, dipnot 40, andıran uzun boylu, zayıf adamın kartal gagası gibi bir burnu ve böğürtlen çalısı gibi karmakarışık saçları vardı. Dipnot 40, Washington'ın Irving'in uykulu kuytu menkıbesi, parantez içinde başsız süvari adlı öyküsündeki baş karakter. Çevirenin notu. Lexi güvenle ileri atılıp elini uzattı. ''Merhaba, ben Alexa Bale. Tezgahtarlık için başvurmak istiyorum.'' Adam onun elini sıktı. ''Beni izle.'' Lexi, adamın peşinden karton kutuların yığıldığı penceresiz ufak bir odaya girdi. Adam, metal masanın başına oturup Lexi'ye köşedeki tabureye oturmasını işaret etti. Lexi, tabureyi masaya doğru çekip oturduğunda dikkat çektiğini hissetti. ''Özgeçmişin var mı?'' Lexi, yanaklarının yandığını hissetti. ''Hayır, satış elemanlığı için geldim. Daha önce Amor'da çalıştım, dondurmacı dükkanı. Hesap işlerinden anlarım ve insanlarla ilişkilerim de iyidir. İyi bir çalışanımdır ve her türlü çalışma saati bana uyar. Size referans da getirebilirim. Amor'da ne zaman çalıştın? 2002'den 2004'e kadar. Liseden mezun olunca Haziran'da ayrıldım.'' Adam başvuru formuna benzer bir kağıda bir şeyler yazdı. ''Şimdi de üniversiteden eve dönüş mü yaptın? Yaz için mi iş bakıyorsun?'' ''Hayır, tam zamanlı bir iş arıyorum.'' Adam ona keskin bir bakış attı. Gür kaşları birleşmişti sanki. ''Pine Island Lisesi'ne mi gittin?'' ''Evet. Yerli çocukların çoğu burada tam zamanlı çalışmaz pek. Liseden sonra nerede çalıştın?'' Lexi güçlükle yutkundu. ''Bir kütüphanede yarım gün çalıştım.'' ''Hangi kütüphane bu?'' Lexi nefesini yavaşça geri verirken güvenini kaybetti. ''Purdy.'' ''Yani?'' ''Hapishane.'' ''Birkaç yıl hapis yattım ama şimdi çıktım ve iyi bir çalışan olurum. Sizi temin ederim. Lexi konuşmaya devam etse de faydası yoktu. Hapishane kelimesini duyar duymaz adamın yüz ifadesinin nasıl değiştiğini gördü ve artık Lexi'nin gözlerine bakmıyordu. Tamam o halde dedi adam ve ilk defa Lexi'ye gülümsediyse de içten olmadığı belliydi. Kararımızı verince sizi haberdar edeceğiz. İşe kabul edilmediğim anlamına geliyor bu dedi Lexi taburesinden kayarak. Seni işe almak istersek ararız anlamına geliyor. Evet. Lexi iyimser olmaya çalıştı. Potansiyel işler arasında bu daha ilk başvurusuydu. Belki diğer işverenler daha anlayışlı çıkardı. Telefon numaramı istiyor musunuz? Adam nihayet ona baktı. İstersen verebilirsin. Lexi ona kesinlikle istemediğini söyleyip kibirle oradan çekip gitmeyi düşündü ama Grace'i düşünmeliydi ve telefonunu yazıp aydınlık eczaneyi terk etti. Dışarı çıktığında gazeteyi açıp diğer ilana baktı. Esmeralda'nın Meksika mutfağında garson aranıyordu. İşler gözlerinin önünde birbiri ardına buharlaşıp giderken Lexi akşama kadar kendine güvenini kaybetmemeye çalıştı. Olası pozisyonların çoğu yarım günlüktü ve yeterli bir kazanç sağlayamıyordu. Bazı işverenler ekonominin kötüye gittiğinden dem vurmaya başladığında yolunu kaybetmişti. Belli ki işlerin iyi olduğu bir dönemde hapse girmiş, çıktığında ise her şey kötüye gitmeye başlamıştı. En düşük ücretle saat başına 9 dolar kazanabilirdi. Vergiler dışında aylık 1500 dolar ederdi bu. Bunun da yarısı kiraya gidecekti gerçi. Ama hiçbirinin önemi yoktu çünkü iş bulamıyordu. Gün içinde 12 iş yeriyle görüşmüştü ve bütün görüşmeler aynı şekilde sonlanmıştı. Liseden sonra ne yaptın? Üniversite mi? Ciddi misin? Nerede? Öyle mi? Ve o bildik bakış. Hapishane kütüphanesi. Kusura bakmayın, başkasını işe aldık. Çok gençsin. Seni ararız. Bahaneler birbiri ardına sıralanıyordu. Lanet olsun ki onlara hak vermeden de edemiyordu. Kim 24 yaşındaki eski bir sabıkalıyı işe almak isterdi ki? Bu da yetmezmiş gibi gereksiz iş görüşmelerinin ardından adadaki evlere baktı. Sadece 3 apartman binası vardı ve bir şeyden emindi. Hiçbirisinin kirasını ödeyemezdi. En küçük dairenin kirası aylık 950 dolardı. Ayrıca ev sahibi depozit ve 2 kirayı peşin istiyordu. Kira sözleşmesinde 2400 dolar yazıyordu. 1 milyon dolar da olabilirdi. Birkaç telefon görüşmesi sayesinde Port George'un da bundan geri kalmadığını öğrendi. Köprünün diğer tarafında daha uygun yerler vardı ama onlar da çok pahalıydı. Lexi günün sonunda her yönden yenik düşmüştü. Pes ettiğinde saat akşam 7'ydi ve artık tek başına kalmak istiyordu. Bisikletini sessiz yaz gecesine doğru sürttü ve Scott'ın ofisinin önünde durdu. Anahtarlarıyla içeri girdi ve sadece uyumak istiyordu. Ya da çığlık atmak. Lexi, sen misin? Lexi iç geçirip gülümsemeye çalıştı. Scott'a çok şey borçluydu. Zavallı bir kaybeden olması onun suçu değildi. Selam Scott dedi adamın odasına giderken. Bu saate kadar çalışıyor musun? Seni bekledim. Sana bir sürprizim var. Buraya gel. Scott onu çekiştirip toplantı odasına götürdü. Uzun ahşap masada açık bir dizüstü bilgisayar duruyordu. Şuraya otur dedi. Lexi kendisine söyleneni yaptı. Scott birkaç dakikalığına odadan çıkıp geri döndü. Tamam, şimdi hazırız. Bilgisayarın üzerinde bir tuşa bastı ve Eve teyzenin kaygı dolu yüzü ekranı kapladı. Bilmiyorum ki, Babs, çalışıp çalışmadığını nasıl ayarlayabiliriz? Teyzesinin yüzünü görmek Lexi'ye güç vermişti. Lexi göğsünde bir rahatlama hissetti. Saatlerdir ilk defa gülümsemişti. Sandığı kadar yalnız değildi. Merhaba Eve teyze dedi öne eğilerek. İşte burada Barbara. Eve'in yüzünde buruk bir tebessüm belirdi. Gel de bak bu benim Lexi'm. Benim Lexi'm. Dalgalı kır saçlı iri yarı bir kadın ekrana doğru eğilip gülümsedi. Merhaba Alexa. Kardeşim seni anlata anlata bitiremiyor. Merhaba Barbara dedi Lexi yumuşak bir tonda ve duygularına yenik düşmemeye çalıştı. Barbara'nın yüzü ekranda kayboldu ve Eve bilgisayara iyice yaklaştı. Farklı görünüyordu. Yaşlanmıştı sanki. Yanakları bronzlaşmış, kırışıklıkları artmış, saçları bembeyaz olmuştu. "Haydi bana her şeyi anlat Lexi." Scott odadan çıkıp kapıyı arkasından kapattı. "Grace'le tanıştım," dedi Lexi. Aklına ilk gelen buydu. "Nasıl?" "Hüzünlü, güzel, yalnız." "Sahi mi? Onu o halde görmek çok zor olmalı." "Her şey çok zor iyi teyze. Buraya gelmeyi hiç istemedim. Çünkü zor olacağını biliyordum ama şimdi buradayım ve her şey karma karışık." "Sanırım şu senin genç adamı da gördün." "Evet. Ne oldu peki?" Lexi omuz silkti. "Uzun zaman geçti." "Yorgun görünüyorsun Lexi." "Kötü bir gün geçirdim. İş ve kalacak bir yer bulmam çok zor olacak. Belki de imkansız." "Daha yeni çıktın Lexi. Belki biraz eve gelip kendini toparlaman iyi olur. Barb'la ben burada senin yatağını ayarladık. Burada iş bulup para biriktirebilirsin. Tilt'e Kor'daki Floyd telefonlara bakıp temizlik yapman için seni memnuniyetle işe alacağını söylüyor. Kira masrafında olmayacağına göre kısa sürede bir birikim elde edersin." "Ev." Lexi bu teklifin çok cazip olduğunu itiraf etmeliydi. Bir yerlerde istendiğini hissetmek güzeldi. "Ama Grace'i tekrar nasıl bırakabilirim? Beni asla affetmez ki." "Kendini hazır hissetmeyen bir anneye sahip olmanın çocuk için ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Kendini toparlayıp mutlu bir şekilde kızına geri dön. Hayatının parçalarını bir araya getirdiğinde ona dönersin. Bence en mantıklısı bu." "En mantıklısı," diye tekrarladı Lexi ve bu sözdeki gerçekliğin farkına varsa da içten içe sinirlendi. Grace'in kafasını iyice karıştırmaktan başka işe yaramazdı bu. Kendi hayatı sürüncemedeyken nasıl annelik yapabilirdi ki? Grace çok daha iyilerine layıktı. O sabit bir yaşam istiyordu. Lexi güvenilmez anneleri çok iyi tanırdı. Onlar çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlayamazdı. "Alexa." Lexi elinden geldiğince nefeli bir ifadeyle gülümsedi. Artık bu konuda konuşmak istemiyordu. Kalbi kırılıyordu çünkü. "Sen ne yapıyorsun bakalım? Şu örgü kursuna başladın mı?" "Tabii," diye güldü Eve. "Barbara ile birlikte otele yetecek kadar battaniye ördük. Buraya geldiğinde